İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla bu hafta da sizlerleyiz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 747. bölümü bu bölüm. 18-23 Ağustos tarihleri arasındaki teknoloji gündemini beraberce gözden geçireceğiz. TeknoSeyir'in yayınlarını teknoseyir.com sitemizden takip edebiliyorsunuz. YouTube kanalımızdan takip edebiliyorsunuz. Bu yayın Spotify'da da yer alıyor. Birazdan üzerinde konuşacağımız, değineceğimiz haberlerin hepsi TeknoSeyir'de, Spotify'da bu yayının başlığında kaynaklarına linkli. Daha fazla detay elde etmek isteyen o linkleri takip edebilir. Bize destek olmak isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Çok teşekkürler, hep söylüyorum. Her hafta birçok arkadaşın böyle desteği oluyor. İsimlerini sayamıyoruz ama çok çok teşekkürler. Ama yine de hep tekrarladığım gibi izlemeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız, like düğmesine tıklamanız, abone değilseniz Spotify'da, YouTube'da, abone değilseniz aboneliğe tıklamanız, bunlar bizim için destek. Herkese sağladığı ne türden olursa olsun destekler için teşekkür ederiz. Evet, orta ağırlıkta bir teknoloji gündemi var. Geçen hafta oldukça böyle lezzetli konular vardı. Bu hafta o kadar değil. Ama yine benim önümde bir iki sayfa not var. Hemen başlayalım. Türkiye'de 5G kullanımının başlaması, 5G iletişimin hizmete girmesi için 2026 tarih vardı. İşte 2025 bitiyor, yarısını geçtik. Hızlanmaya başladı o konular, daha çok konuşulmaya başladı. İhale şartları netleşti. Bir kere frekans ihalesi yapılacak, ondan sonra hayatımıza girecek. O netleşti. 700 MHz ve 3,5 GHz frekans bandlarında paketler hazırlamış devlet çeşitli. Bu paketlerin hepsi satılırsa minimum 2 milyar 125 milyon Amerikan doları devlet kazanç bekliyor KDV hariç. Ve bu da hani minimumu. Daha yüksek firmalar teklif verirse, bir çekişme olursa artacak. Ama bütün paketler satılırsa, fakat dikkatli gözler şunu fark etmiş, 700 MHz var, 700 MHz 5G standartında 700 MHz iletişim daha çok kırlık bahçelik yeri ilgilendiriyor. Hani geniş alanlarda iletişimi sağlamak, hız, performans o kadar da önemli değil. 3,5 GHz dediği band, evet hani 5G'nin en yaygın kullanılan bandı, bize bir 5G iletişimi yaşatacak frekans bandı. Ama burada olmayan, ihaleye çıkmayan bir millimetre wave, 26 GHz iletişim bandı var. MM wave diye geçiyor, millimetre wave. Bu da asıl hani hem 5G'nin tam performansını da zirveye çıkaran, hem de şu düşük gecikme falan gibi özelliklerin tam hakkını veren aslında bu band. Bu şeyde yok. Devlet ihaleye çıkmıyor bunu. İleride olur mu bilemiyorum. Bir bilgi verilmemiş. Niye yok? Onun da tabii bilgisi yok. Ama bu birazcık hani ilk çıkan Wi-Fi 7 routerlar biraz güdük çıktı ya. 6 GHz bağlantı özelliği yoktu. Wi-Fi 7'nin bazı getirdiği özellikler yoktu o routerlarda. Hala satılıyor routerlar. Bu bizim 5G'de bu millimetre wave olmazsa birazcık güdük olacak. Hani 5G olacak ama o yıllarca işte 5G'de şu var, bu var, yok düşük gecikme falan filan, onlar pek olmayacak gibi. Bakalım. Diğer taraftan hani bu işin 2026-2025 sonu, 2026 yetişmeyeceği konusunda da tahminler var. Bilemiyoruz. En büyük operatörler bu ihale şartları netleşince Turkcell'iydi, Türk Telekom'uydu. Tahmin edeceğiniz gibi işte beylik açıklamalar yapmışlar, biz orada lider olacağız. bizim adımız ilk akla gelecek falan gibi beklenen açıklamaları yapmışlar. Girecekler bu işe belli ki. Şimdi operatörler baz istasyonlarını hem 5G'ye, cihazları 5G'ye geçirmeye çalışıyorlar daha geçirmediklerini, hem de o baz istasyonlarını çok güçlü fiber bağlantılarla merkeze birbirlerine bağlamaya çalışıyorlar. Çünkü hani o baz istasyonunun dünyayla konuşma kapasitesi kısıtlı olduktan sonra senin telefonunun muhteşem bir hızla oraya bağlanması bir şey ifade etmiyor. Yine onun kapasitesiyle sınırlısın. Tabii kim bilir kaç yüz kişi bağlı olacak. O yüzden şimdi işte en büyük operatörler baz istasyonlarını bir yandan 5G yapmaya, bir yandan fiber bağlamaya girişmişler. Biraz geç kalındı sanki ama bakalım. Zararın neresinden dönse kârdır. Bir diğer Türkiye'den haber, bunu da BT dünyasından gördük, aldık. Lenovo, Orta Doğu'da bölgesel üs olarak Suudi Arabistan'ı seçmiş. Riyad yakınlarında bir dev bir merkez kuruyorlarmış, temelini atmışlar, üretim tesisi. Bunu tamamlayacaklarmış, 2026 yılından itibaren Suudi Made, Suudi Arabistan üretimi Lenovo ürünleri bu bölgelerde satılmaya başlayacakmış. Tabii hani bu yatırım niye Türkiye'ye gelmedi diye birazcık sitem var. Doğrudur aslında, evet, Türkiye'de de olabilirdi bu iş. Arabistan'dan böyle ataklar oluyor arada. Neyse, bu haftanın etkinliklerinden birisi Google Pixel 10 telefonlarını duyurdu. Pixel 10 serisi 3 telefon duyurdu. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL. 3 model var. Üçünde de şu geçen haftalarda ismini duymuşsunuzdur, Android'e yeni bir görsel tasarım falan geliyor. Material 3 Expressive. Bu görsel dil üçünde de kullanılıyor. Google'ın kendi işlemcisiyle çalışıyor bu telefonlar. Tensor G5. Google'ın kendi işlemcisi ya da işte sistem on a chip yongasıyla çalışıyor bu telefonlar. Pixel 10 6.3 inç. 12 GB belleği var. Pixel 10 Pro o da 6.3 inç. Onun 16 GB RAM belleği var, sistem belleği var. En büyük model Pixel 10 Pro XL. 6.8 inç o. Diğerlerinden büyük. Onun da belleği 16 GB. 28 Ağustos'ta dünyada hani mağazalarda satışa çıkacakmış. Türkiye'de yok bu telefonlar, biliyorsunuz. Bir de arada sırada böyle gösterilen işte prototipi olan bu tür etkinliklerde her zaman birilerinin ben gördüm falan dediği bir katlanır piksel var ama o hala hani sadece işte ben bana gözüktü falan şeklinde anlatılan bir şey. 3 tane Pixel 10. Artık şu telefonlar Türkiye'ye gelse diyorum ben de, hani bir Türkiye'de kaç yıldır bekliyor. Bir anlaşma yapıldı, gelecek falan şeyler, Vodafone'un adı mı geçiyordu? Gelecek, getirecek falan diyorlardı, hiçbir şey olmadı. Artık hani bir şeyler olsa be bu konuda. Neyse, geçen hafta Nvidia bir online bir etkinlik yaptı. GeForce Now üzerine bayağı bir şey koyuyorlar, bayağı geliştiriyorlar. Onun gizlilik anlaşması bu hafta bitti, ancak işte biz de size haberini şimdi verebiliyoruz. Nvidia GeForce Now'ın her boyutunu güncelliyor. Bir kere GeForce Now sunucularına RTX 5080 geliyor. Her oyunda yok ama her hafta bu RTX 5080'i kullanan oyunların artacağı belirtilmiş. Aslında bu Türkiye'de var bu yıl. GeForce Now Ultimate denediğimde RTX 5080'li sunucularda Doom Eternal'ı falan oynuyordum. Neyse, bu şimdi artık işte bütün dünyada gelecek. 5080'e çıkıyor sunucular. Install to Play diye bir özellik geliyor. GeForce Now'a, buluttaki sunucuya siz oyun kurabileceksiniz. Steam'de olan bir oyunu ya da diğer oyun sistemlerinde olan bir oyunu. Size bir 100 GB kadar depolama alanı veriliyor. Oraya o oyunu kurup oynayabiliyorsunuz, kütüphanede olmasa bile. Ama tabii ki sınırlamalar var, tahmin edersiniz. Bir kere o oyun geliştiricisinin buna izin vermesi, oyunu buna göre düzenlemesi lazım. Siz her oyunu benim 2000 küsur yılında oynadığım filanca oyun vardı onu kuracağım diyemiyorsunuz. Hani Nvidia'nın anlaşması olmayan kütüphaneye eklemediği oyunlar gibi düşünün. Bir de o depolama, siz tamam GeForce Now'la bugünlük bu kadar GeForce Now yeter dediniz, kapadınız, o depolama gidiyor. Bir daha sefere oyunu bir daha kuracaksınız. Ya da biraz daha fazla para veriyorsunuz Nvidia'ya, depolama gitmiyor. Kalıcı size özel depolama ayrılıyor. O artık size kalmış, cüzdanınıza kalmış. Install to play sistemi. Bunun yanında biraz da teknoloji olarak daha enteresan şeyler. Görüntü akışının kalitesini, görüntünün kalitesini arttırıyor Nvidia. Cinematic Quality Streaming dedikleri, CQC diye kısalttıkları bir girişim başlatıyorlar. GeForce Now'da 5K'da 120 kare, 1440p'de 240 kare, 1080p çözünürlükte 360 kare, saniyede 360 kare görüntü akışı olacak. Görüntü hızlı olacak tabii, ultimate, en yüksek kademede. Ama hani 5K'da 4 de değil, 5K'da 120 kare. Müthiş. Tabii bağlantımız kaldırırsa. Bunun dışında bir de bu tür buluttan oyun sistemlerinin en büyük derdi gecikme malum. Gecikmeyi iyileştirmek konusunda da dünyanın en büyük şebekeleriyle Nvidia çalışmış. Comcast, T-Mobile, BT, British Telecom, bunlarla çalışmışlar. Bu network'ü, akışı nasıl optimize hale getiririz diye. L4S, Low Latency, Low Loss Network. Düşük gecikmeli, düşük kayıplı network. Böyle bir sistem, standart geliştirmişler. Bu standardı kullanan, uygulayan firmalar da iletişim, internet firmalarını siz de yani müşteri olarak kullanırsanız çok daha düşük gecikmeyle. Ama hani yerelde oynar gibi çok çok iyi gecikmelerle oyun oynayabileceksiniz. GeForce Now'da da bu L4S kullanılıyorsa gözükecekmiş kullanılması. Şimdi tabii bu şebekelerin yapacağı bir şey. Hani bu biz müşteri olarak bir şey yapamıyoruz. Biz kendi evimizdeki network'ü iyileştirmekle sorumluyuz. Ama bunu anca işte hani Türkiye'de de Türk Telekom, Turkcell falan el sıkışacak da network'ünü, şebekesini iyileştirecek. Bize yansıması biraz zor. Bir de son olarak GeForce Now'a direksiyon desteği ekliyorlar. Hani siz evinizde öyle bir kurulu düzeniniz var, yarış oyunlarını pedalla, direksiyonla oynuyorsanız onu işte direksiyonla da buluttan oyun oynayabileceksiniz. Steam'deki native GeForce Now istemcisi geliyor. Tam Steam Deck'te doğrudan çalışacak. Lenovo Legion Go'ya geliyor. Böyle yazılım bazında kullanıcıya dokunan noktada bile iyileştirmeler var. Evet, mesaisini Nvidia geçen haftalarda GeForce Now'a harcamış. Her yönünü iyileştirmiş sistemin. Evet, Türkiye'de de düzgün çalışıyor. Geçen haftalarda denemiştik. Gayet güzel çalışıyor. Tabii ki internet bağlantınıza bağlı. Sizin evin içindeki network durumunuza bağlı, Wi-Fi'nizin durumuna bağlı bir sürü kriter var işin içinde. Ama bir yandan da GeForce Now Nvidia'nın en büyük başarılarından biri oldu. Evet, geçen haftalarla bağlantılı bir haber var. Geçen haftalarda bu yıl içinde DDR4 bitiyor. DDR4 yıl sonunda tam olarak ölmüş olacak falan gibi haberleri çok dinlediniz. Birkaç kere çıktı bu haberler. Arada şöyle bir etki oluşmuş. DDR4 bellek fiyatları deli artmış. Millet herhalde kalkacak falan diye daha ileriye attığı upgrade'i yapmaya mı karar verdi nedir? DDR4 bellek fiyatları çok artınca sektörde yine bir dengesizlik oluşmuş. Çünkü kullanılıyor hala. Hani eski bilgisayarına takan, şimdiki bilgisayarına takan falan, onun dışında hani hala ortalık Intel 13. 14. nesil işlemcilerden geçilmiyor. Onları kullanarak hazır sistem üreten sayısız firma var. DDR4'le rahatlıkla anakart bulup kullanabiliyorlar. Çok da fark etmiyor hani masaüstü bilgisayarda. Güç tüketimi konusu çok bir kriter olmadığı için masaüstü bilgisayarda. DDR4'le gayet 16 GB bir sistem üretip satıyor bütün firmalar. Belli ki hani bu eski işlemciler, eski anakartlar, eski dediğim DDR4 destekli öyle söyleyeyim. O işlemciler, o anakartlar da stokta çok. Bu belleğin fiyatı inanılmaz noktaya çıkınca tabii ya bu anakartlar ne olacak konusu herhalde gündeme geldi. Ya sözün özü çok uzattım. Samsung ve SK Hynix üretime devam kararı almışlar. 2026 yılına kadar, 2026 gerçi 4 ay sonra ama o hani 1 Ocağı düşünmeyin. 2026 diyor DDR4 devam edecek. Şu aşırı şişmiş olan balonu birazcık normal hale getirmeye çalışıyorlar fiyat balonunu. DDR4'e biraz daha can verildi. Mesele bu. Yeni bir sistem kuracaksanız, bugün yeni bir sistem kuruyorsanız DDR4'te kurmazsınız. Ama tabii var olan sistemi daha uzun süre kullanmak isteyebilirsiniz ya da ona birazcık bellek takviyesi yapıp kullanmak isteyebilirsiniz. Her hafta haber olan Intel'e, bu hafta da yine bir Intel haberimiz var. Intel'e finansal doping. Japon SoftBank firmasından geldi. Intel'e 2 milyar dolar kadar yatırıyor Japon SoftBank. %2 kadar hissedar oluyor. Intel'in değerinin 100 milyar doların biraz üzerinde olduğu görülüyor. 2 milyar dolar yatırıp %2 kadar hissedarı oluyor Intel'in. Bu gelişmeden sonra ilginç bir durum var. Birazcık da acı aslında ya da üzücü. Intel hisseleri artmış ciddi oranda bu haber duyurulunca ama SoftBank hisseleri düşmüş. Yani bu Intel'in, tamam Intel kazanıyor ama SoftBank'ın hisselerinin düşmesi manidar. Neyse, Intel'den bu haftanın haberi de bu. Bu hafta Başkan Lip-Bu-Tan'la ilgili falan bir haber çıkmadı. Fakat yine o geçen hafta Amerika Intel'e ortak olacak falan haberini hatırlarsanız onunla bağlantılı bir gelişme var. Bayağı da önemli bir şey. Tayvanlı TSMC Amerika'da büyük yatırımlar planlıyordu. İşte büyük yatırımlar sözü verdiği için bu Başkan Trump'ın sürekli yenilerini icat ettiği gümrük vergilerinden muaf olacaktı falan filan. Geçen haftaların konuları. Şimdi TSMC bu Amerika devleti Intel'e ortak olacak falan haberlerinden çok tedirgin olmuş. Ve bugüne kadar aldığı 6.6 milyar dolar teşviği geri iade edip çekilmeyi düşünüyormuş. Çünkü hani ortak olmak falan istemiyor. Amerika'nın firmaya ortak olmasını falan istemiyorlar. Öyle bir planları yok. Öyle bir bu işe öyle girmemişler. Dolayısıyla diyorlar ki Amerika böyle bize teşvik verecek, destek verecek de sonra da firmanın bir kısmına çökmek isteyecekse biz yokuz diyorlar. 6.6 milyar doları geri vermeye hazırız diyorlar. Amerika dolaylı yollardan şey demiş, yok yok öyle bir şey yok olmayacak falan demiş. Ama bir ilginç bir gerilim. Bu sefer de böyle bir pürüz çıktı. Ama tabii şu var, Amerika'nın Intel'e yaptığını, hani şöyle destek olalım, muaf olsun falan ama hissemiz firmadan, hisse Amerikan devleti firmadan hissedarı olsun. Bu uzak doğudaki kaynaklarda, basında falan bu eşkıyalık olarak görülmüş. Firmaya çöküyorlar gibi, devlet kendisi çöküyor gibi. Hani o yüzden TSMC'yi de korumak için alarma geçmişler. İlginç şeyler oluyor. Bu hafta Almanya'da Gamescom gerçekleşiyor. Yani bugün son günü, yarın son günü, siz dinlediğinizde belki bitmiş olacak. Birçok firmada çeşitli ürünler duyurdu. Tabii sayısız oyun duyuruldu asıl. Onların ben çok azına değineceğim. Ama bazı firmalarda ürün duyurmakta kullandılar Gamescom'u. Asus'un birkaç monitörü var. Tandem OLED teknolojisini kullanıyor. Bu OLED'in görüntü katmanını iki kat, ışık üreten katmanını iki kat kullanıp parlaklığı arttıran teknoloji. Geçen seneden beri konuşuyoruz. Hayatımıza girdi. Tabletlerde falan şimdiden kullanılıyor. Asus iki tane monitör duyurmuş. WOLED teknolojisini, OLED'in de öyle bir iki QD OLED, WOLED tipi var. WOLED sistemini kullanıyor. Tandem OLED teknolojisiyle 1500 nit parlaklığa çıkıyor bu monitörler. Birisi ROG Swift OLED PG27 AQVP. Bu monitörün özelliği, bu isimler böyle karma karışık, kusura bakmayın böyle artık bütün ürünler. Bu monitörün özelliği 2K'da, 2K çözünürlükte 540 Hz, 720p çözünürlüğe inerseniz 720 Hz. Çok yüksek bir değer. Bu dual mod denen monitörlerden bu. Fakat bir yandan da ben açıkçası 27 inç bir monitör, 720p, 720 Hz işini ben kabul etmiyorum açıkçası. Ya 2025 yılındayız. 720p'ye de inmeyelim artık ya. 1080 tamam. Ama 720p artık hani kaç yıldır hayatımızda, kaç yıldır kullanmadığımız bir çözünürlük. 720p'ye de inmeyelim bence. Tamam, 720 Hz deli bir değer. Gerçekten gerekli mi bilemiyorum. Onun tartışması hiç bitmeyecektir. Ama ben 720p'ye inmem bu 2025 yılında. Neyse, inen olacak demek ki, bunu duyurmuşlar. Bir de ROG Strix serisinden bir OLED monitörleri daha var. XG27 AQV. Daha başka harfler de var da ben hepsini okumuyorum açıkçası. Bu monitör 1440p çözünürlükte bir monitör. 280 Hz. Bunda dual mod falan yok. Bu 720p'ye inen 720 Hz monitörün görüntüsü falan da çok enteresan. Öyle şeffaflı falan, değişik bir şey. Bu XG27 AQW daha tanıdık yapıda bir monitör. Evet, böyle iki tandem OLED monitörü Asus duyurmuş. Bir de bu günler Asus'un ekran kartı pazarına girişinin 30. yılıymış. Bu tarihler onun hatırına hem bir güzel bir sayfa yapmış Asus, bizim haberimizde o başlıkta linkli Asus'un ekran kartı tarihini dökmüşler. Güzel bir sayfa yapmışlar, güzel bir belgesel olmuş bir anlamda. Hem de bu 30. yılın şerefine bir 5090 modeli ROG Matrix GeForce RTX 5090 4 fanlı. Dış görünüşü değişik. Dışarıdan 4 fan gözükmüyor. 2 fan gizli, 2 fan ortada. Değişik yapıda bir 5090 RTX 5090 tanıttılar. Bunun overclock kapasitesinin, soğutma kapasitesinin ve overclock kapasitesinin çok çok yüksek olduğunu belirtiyorlar. Güç sistemden çekebildiği gücün 600 watt'ın çok daha üstünde olduğu, o sayede işte daha çok overclock yapılabileceğini falan belirtmiş Asus. Ama temelde 5090 sonuçta bu. Öyle üzerinde 30. yıl falan logosuyla, özel yazısıyla falan değişik şekilli bir 5090. Şimdi tabii ilk başta üreticiler böyle yeni kartlar çıktığında, hele yüksek düzey kartları, birebir Nvidia, AMD ne üretiyorsa onu kullanıyorlar. Ama şöyle biraz zaman geçince daha rahatlıyorlar ve değişiklik yapmaya, iyileştirme yapmaya falan başlıyorlar kartlar üzerinde. İşte böyle bu ROG Matrix falan gibi kartlarda bunu görüyoruz. Yalnız şu 5090'ı biz de bir görsek aslında iyi olacak. Hala TeknoSeyir'de bir 5090 testi de yapamadık bugüne kadar. O da enteresan. Evet, MSI'da ekran kartında, MSI'da bir takım ürünler duyurdu. Onların farklı bir gidişi var. Bir, ben de yeni duydum. Mulong G diye bir çizgi film varmış. Bir çizgi ya da karakter mi diyeyim? Dragon Princess'miş İngilizcesi, işte Çince. bu herhalde çok tutulan bir şey. Bu karakteri, bu çizgi filmin temasıyla bir dizi ürün duyurmuş MSI. Sadece ekran kartı falan değil. Anakart soğutucu falan, soğutucunun üzerinde öyle bebek gibi bir şey var falan filan. MLG diye geçiyor. Birçok kalemden oluşan böyle bir karakter serisi bilgisayar donanımları MSI duyurdu. Acaba Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum. Siz biliyor musunuz bu Mulong G? Ben bilmiyordum. Belki de ben bilmiyorumdu da herkes biliyordur. Dragon Princess. Hadi bakalım. Çin demişken Huawei'den bir haber var. Huawei'nin Harmony OS'u işletim sistemi mobil pazarında 1/3 pazarın hedefliyormuş. Gayet iddialı. Şimdi hani ilk başta bunu okuyunca 3. olmayı hedefliyorlar falan gibi düşünürseniz, ya zaten 3. hani Android var, Apple var. İster istemez 3. olacak diye insan gülümsüyor ama öyle değil. 1/3 diyor pazarın biz hedefliyoruz diyor. İlginç bir iddia, güçlü bir iddia. 10 milyon install sayısına erişmişler. Yani 10 milyon Harmony OS yüklü cihaz insanlara ulaşmış, kullanılıyor. Bunun daha hızlı artacağını önümüzdeki günlerde, aylarda varsayıyorlar. Geliştiricileri, hani Harmony OS'a uygulama çıkartma falan konusunda geliştiricileri desteklemeye devam ediyorlarmış. Bir de Harmony OS Next geliştiriliyor. Bakalım de bir iyi bir, büyük bir hedef. Ne kadar zamanda erişecekler. Evet, işletim sistemlerinden devam edelim. Çok değişmeyen bir haber, her gündemde olan bir haber. Windows 10 güncellemesinde sorun. Şöyle bir haber çıktı hafta içinde. 12 Ağustos'ta Windows 11'e, aslında onu da kapsıyor da olay Windows 11'de. Windows 11'in son sürümüne 2 güncelleme çıkıyor. 2 güncelleme geliyor. O güncellemelerin KB, Knowledge Base, KB ile başlayan kodları var ya, onunla da söyleyeyim. KB 506 3878, KB 506 2660. Bu iki güncelleme geldikten sonra bir kullanıcı, aslında Çin, Japon, Uzak Doğu'dan bir kullanıcı, Japon galiba, şey iddia ediyor. Hard diskleri bu güncellemelerden sonra, yüklendikten sonra büyük dosya, 50-60 GB gibi büyük dosya aktarımında hard diskler kilitleniyor, işte çalışmaz oluyor. Hard disk dediğim SSD, affedin. Alışmışız hard diske. SSD'ler çalışmaz oluyor falan gibi bir iddiası vardı ama hani bir kişinin bir iddiasıydı. Çok da ciddiye almadık. Fakat sonra hani bu kişi başka testler de, başka markalarla falan da testler yapmış. Evet, bir sorun var gibi. Ama tam olarak hani sorunun çerçevesi de çizilebilmiş değil. Diğer taraftan şeyde ortalık karıştı. Bu iş duyurulduğunda Fusion firmasının kontrolcüsünü kullanan SSD'lerde var bu sorun. Böyle yayıldı. Ama başka markaların SSD'lerinde de sorun olduğu ortaya çıktı. Fusion firması, vay işte bizim üzerimize geliyorlar, bizi karalıyorlar falan diye, o ayrıca yok hukuki işlem başlattım falan diye bir şeyler duyurdu. Bu şey, sorun yok demiyor. Sorun herkeste var. Biz sanki bir tek bizde varmış gibi gösteriliyoruz diyor. Tamam, bu belli ki yazılımla alakalı bir şey, donanımla alakalı bir şey değil herkeste varsa, ama hani bir sürü kişide de bu güncelleme yüklü ve sorun yok. Bakalım. Ama tabii Windows'un en büyük düşmanının da Windows'un kendisi olması iyice artık acı bir duruma geldi. İronik oldu. Windows güncellemeleri Windows'un en büyük düşmanı. İnsanlar böyle olunca, insanlar güncelleme yapmamaya başlıyorlar. Yapmazsan da güvenlik sorunları olabiliyor. Microsoft'un çok geç kaldığını düşünüyorum artık hani bu konuyu bir temelinden çözmek konusunda. Her Windows güncellemesinde başka bir macera yaşanmaya başladı. Microsoft demişken, Microsoft'a sektörden de eleştiriler sürüyor. LibreOffice, benim de kullandığım bilgisayarlarımda Microsoft Office alternatifi ücretsiz yazılım paketi. Gayet de başarılı. Herkese tavsiye ederim. LibreOffice bir röportajda Microsoft'un dosya formatına eleştirmiş. Office'in kullandığı Office XML dosya formatını eleştirmiş. Diyorlar ki bu bilerek karmaşık, çok karmaşık bir şekilde bu diyor dosya formatı düzenlenmiş. Hani hesapta açık, başkaları da kullanabilir ama diyor kimse kullanamıyor. Çünkü karma karışık, kimse bir şey anlamıyor. Microsoft kendisi bunu kurmuş, etmiş, kullanmaya devam ediyor. İnsanlara da benim dosya formatım açık diyor ama kimse diyor kullanamıyor bunu. Bir yandan da diyor bir şekilde de bu dosya formatına angaje olmuş, yatırım yapmış olan da çıkamıyor diyor MS Office ortamından. Çıkamıyor diyor. Bu şekilde eleştirmiş LibreOffice yeni yöneticileri. Herhalde doğruluk payı vardır. Ben tekrar LibreOffice'e bir şans vermenin, eğer Microsoft Office'e para ödemek zor geliyorsa denemenizi öneririm ücretsiz. Hoşunuza gitmezse kaldırırsınız. Birçok kullanıcı eski OpenOffice'i düşünüyor. Bu Microsoft Office alternatifi konusu oldu mu? OpenOffice yavaştı. Her şey yavaştı. O yüzden hani birçok kişi OpenOffice'i deneyip de başka sonra bir şey denememiş kullanıcıların olumsuz deneyimi var. Tüyleri diken diken oluyor alternatif falan deyince. LibreOffice öyle değil. Dediğim gibi şans vermenizi öneririm. Neyse, Türkiye'ye dönelim. Crystal Pixel 2025 Türkiye'nin oyun ödülleri. Başvurular başlamış Crystal Pixel 2025 için. TOGED düzenliyor, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği. TOGED bunu yıllardır düzenliyor. Bu seneki başvuruların bitişi 15 Eylül, ödül töreni 10 Ekim. İstanbul'da olacakmış 10 Ekim 2025. 14 kategoride ödüller takdim edilecekmiş. Biz de bir keresinde jüride yer almıştık. Crystal Pixel 2025 oyun geliştiren arkadaşlara hatırlatalım. Gerçi onlar camianın içindeler ama biz bir daha hatırlatalım, 15 Eylül son gün. Oyunlar demişken artık oyunlardan da konuşalım hadi. Gamescom 2025 gerçekleşti. Başta da söylemiştim, 20-24 Ağustos tarihleri arasında Almanya'da, Köln'de birçok oyun duyuruldu. Ben açıkçası oyunların çoğunu buraya eklemedim. Çünkü hani diğer haberler ezilebilir oyun yağmuru altında. Uğur zaten önemli olanları mutlaka sizlerle paylaşacaktır, size anlatacaktır. Çok fazla bakmadım ama arada hepsi de Gamescom'da, aslında bu hafta duyurulan oyunla ilgili her şey Gamescom'da duyurulmuş gibi algılanıyor. Değil aslında, bazıları denk geliyor sadece. Çanakkale Savaşı Gelibolu konulu bir oyun duyuruldu. Black Mill Games bu oyunu yapıyor. Bu adamların bu Birinci Dünya Savaşı konulu birkaç tane daha oyunu var. Acemi değiller, hep bu konuda bir şeyler yapıyorlar. Çok doğru yaptıkları, hani silahlar, üniformalar, cepheler, harita, her şeyi düzgün doğru yaptıkları özellikle biliniyor. Ve çalışan Türkler de var bu firmada bildiğim kadarıyla. Evet, Black Mill Games Gelibolu oyununu duyurmuş. 2026'da çıkacakmış. Bayağı bir ilgi çekti tabii. Ama şimdi tabii ben şunu yalnız düşünüyorum. Acaba hangi tarafı oynayacağız? İki tarafta da mı oynayacaksın? Yoksa hangi taraftan bu oyunu, hangi bakış açısından oynayacaksın? 2026'da görürüz. Steam'in yorum sisteminde önemli bir değişiklik oldu bu hafta. Ve hani bazı oyunların puanını falan ciddi etkilediği söyleniyor. Artık varsayılan olarak sizin Steam'de seçtiğiniz dil neyse, ilk dil ne, hangi dili seçtiyseniz, o dildeki yorumlar ve o dildeki yorumların verdiği puanlar size gösteriliyor. Bir iki şart koymuş Valve firması. 2000 yorum olacak oyunun. Bunun da 200'ü, en az 200'ü o senin seçiliyor, sende seçiliyor olan dilde olacak. Eğer bu şartlar karşılanıyorsa sana o dildeki puanları gösteriyor. Tabii şey fark edilmiş, hani bazı oyunlar bazı yerlerde çok tutuyor. Ya da işte dil çevirinin falan başarısı fark ettiriyor. Ya da kültürel farklar belli ortaya çıkmış. Japon oyuncular sadece negatif yorum yazmak için giriyorlarmış. Hani yorum yazdıkları zaman negatif yorum yazıyorlarmış sadece falan. İlginç. Hani bakalım daha bu gelişirse daha da netleşir farklar. Yine Steam'den bir haber var. Chromebook'ta Steam varmış. Böyle bir Google'la Valve deneme yapmışlar geçmişte. 99 oyun destekliyormuş. Chromebook'larda iyi çalışacak denenmiş şekilde. O oyunların da tabii çoğu 2 boyutlu ya da 3 boyutlu ama basit grafikte oyunlar. Çünkü Chromebook'lar hafif siklet makineler. Neyse bitiyormuş bu iş. Ocak 2026'da sonlanacakmış Chromebook desteği. Oyunlar oynanamayacakmış. Biz de hani Chromebook Türkiye'de hiçbir yere varamadı benim gördüğüm kadarıyla. Chromebook'ta olacak bir de üzerine oyun oynayacak adam. Çok nadir bir ikilidir bu tahmin ediyorum ama işte Ocak 2026'da sonlanacakmış bu deneme. Deneme demişken geçen hafta Battlefield 6 açık denemeleri, public betalar yapıldı. Biz de TeknoSeyir'de bir yarım saat falan bakabildik. 420 milyon maç yapılmış bu deneme sürecinde. 92.3 milyon saat toplam oyun oynanmış. Okumuşsunuzdur her şekilde hani yorum oyunları, silahları yorumlayan, araç haritaları yorumlayan çeşit çeşit yayın yapıldı. Biz de hani haritaların küçüklüğü çok eleştirildi. Bizce de öyleydi ama adamlar da diyorlar ki hani herkes birbirini bulsun da vursun diye haritaları bilerek küçük yaptık diyor. Deneme sonuçta bu bitmiş oyun, satılan oyun değil. Satılacak oyun değil. Biz diyor bilerek haritaları küçük yaptık. Buna bir şey söylemek zor. Şey çok hızlıydı. Hani bekleme süresi önünüzde böyle sunucuya bağlandığınızda işte sen 40.000. sıradasın falan gibi bir şey çıkıyor, yazı çıkıyor ama kapatmaz beklerseniz çok kısa bir sürede kendinizi oyunda buluyordunuz. Oyunda hani evet alıştığımız Battlefield, benim deneyimim Battlefield 3-4. O Battlefield deneyimini bence yine yaşatıyordu. Bana güzel geldi, zor geldi. Ben onu oynayamam diye düşündüm. Hani oyun çıktığında ben bu kurtlar arasında oynayamam diye düşündüm. Yaşlandığımı düşündüm. Ama güzeldi. Bence de bu beta sürecini başarıyla da tamamladılar. İnsanlar denedi. Kendileri de istedikleri verileri elde ettiler herhalde. Hadi şimdi tam sürüm çıksın. Çıkacak oyunlarda Gamescom'la bağlantılı yine Warhammer 40.000 Dawn of War 4 duyuruldu. Dawn of War geçen günlerde de ilk oyunların remastered'ıyla falan gündem olmuştu hatırlarsanız. Dawn of War çok önemli bir oyun. İlk böyle hani düzgün Warhammer 40.000 oyunuydu benim gözümde. Çok güzel bir oyundu. Aynı çizgiyi sürdüremedi. Bir güzel, iki bayağı iyi. 3 pek kimsenin hatırladığı bir oyun değil. Şimdi 4 ile onlar da yine geri dönüyoruz diyorlar. Yine Blood Ravens yönetilecek. 2026'da çıkıyormuş. Bakalım umarım isteneni verir. Bir de bizim tozlu raflar oyunlarından Outlaws. Ama Star Wars Outlaws değil. Lucas filmin 1997 yılında çıkarttığı oyunu. İlk 3D oyunlardan. Outlaws, kovboylu falan bir oyundur. TeknoSeyir'de çok eski bir Macit'le falan yaptığımız bir bölümü de var aslında. Bu oyunun remake'i geliyor. 20 Kasım'da da çıkıyormuş, tarih falan belli. Outlaws and Handful of Missions. Ek görev paketi falan da içine eklemişler. Remastered olarak her platforma çıkıyor. PC, konsollar, Switch falan her platforma çıkıyor. 20 Kasım. Bunu merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Birazcık da bit pazarına nur yağmaya başladı. Daha geçen hafta işte Hexen ve Heretic onu konuştuk. Çıkmıştı. Outlaws biraz sürpriz oldu ama hoş bir sürpriz oldu. Zaten öyle vahşi batı, western falan temalı oyun az. Bu ilkti, tekti. Yıllarca da tek kaldı zaten. Ondan sonra şey mi, Call of Juarez midir acaba bunun şeyini bitiren, yalnızlığını bitiren herhalde odur. Neyse, güzel oyundur. Remastered'ını da şöyle bir oynarız demeyeyim, yalan söylemeyeyim. Pek açıkçası hani eski oyunları bir yer tamam baştan sona bir daha oynamak her zaman keyifli olmuyor. Ama bir bakacağımız kesin. Evet, haftalık gündemin 747. bölümü böyleydi. Teknoseyir'de tekrar görüşelim diyorum ve uzun süredir yapmadığım bir hatırlatmayı da yapmadan geçemeyeceğim. Taklitlerinden sakınınız diyorum. Tekrar görüşmek üzere.
İtopya.com sundu. Teknoseyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.